Ayrım 19.
İskemleye ilişiyor, dirseklerimi yemek masasına dayayıp başımı ellerimin arasına alıyor, denizi uyandırırım kaygısıyla eskisini yerine satın aldığım radyoyu bile açmadan öylece oturuyordum. Yazma isteği de nedense en çok bu anda duyuruyordu kendini. Sözcükler içimde yükseliyor, yükseliyor, kabaran dalgalar yarılıp çatladıkça bağırmamak, yerimden fırlayıp aşağıda boğaz kesine karşı içimde birikenleri haykırmamak için kendimi güç tutuyordum. İstiyordum ki bir anda boşalsın uykumu kaçıran imgeler. Yazamadığım, sözcüklere dönüştüremediğim karmaşadan kurtulayım. Yunup arınsın, iyice temizlensin bilincim. Denizle yapamadığımı, ona sevişme boyunca süren, sürdükçe yoğunlaşan hazzı verebilmek için hep ertelediğim doyumu boğaz kesenle yaşayayım. Mutfakta öyle yalnız, gecenin sessizliğinde otururken sabahı özlüyordum. Sabah, gün ışığıyla birlikte masamın başına oturup yazacağım saatler. Şehzade Mustafa'nın cesedini taşıyan arabadaki cüceyle sizin konuşma çabalarını anlatacaktım yeni bölümde. Cüce, şehzadenin Devili Karahisar dönüşü Niğde yakınlarında girdiği halvette fenalaşıp ölmediğini, hamamda gizlenen dilsiz tarafından boğulduğunu tahmin ediyordu. Oysa Mustafa'nın mahiyetindeydi dilsiz. Konra sarayında gün görmüş, elini kaç kez kana bulamıştı. Böyle bir işe kalkışması için çok yüksek yerden izin gerekti. Padişah en sevgili şehzadesinin katlini istemeyeceğine göre ya öteki şehzadelerden biri ya da Mehmet'in güvenini kazanmış bir ulu kişi olmalıydı işin içinde. Peki ama neden? Neden kıymışlardı Mustafa'ya? Padişahı kahrından öldürmek için mi? Yoksa siyasi bir plan mı vardı bu korkunç cinayetin ardında? Cüce her türlü olasılığı düşünmüş. Mustafa'nın katlini kendince aydınlatmaya çalışmış ama sorunlara bir türlü yanıt bulamamıştı. Dilsizse Mustafa'yı ortadan kaldırırsa ona bir servet bağışlanacağını vaat eden Mahmut Paşa'dan başka hiç kimsenin gerçeği bilmediğinden emindi. Mahmut'un yeni evlendiği genç karısını Mustafa'dan kıskandığını, deli divaneye döndüğünü, şehzadeyi cezalandırmak için her şeyi göze aldığını biliyordu. Padişah sevgili oğlunun ölümünü öğrense bile bu işi Beyazıt'ın planladığını sanacak, kardeş katlini yasalaştıranın kendisi olduğunu unutup tüm öfkesini ortancaoğlundan alacak, böylece Mahmut ve kendisine dokunulmayacaktı. Başvezirin altınlarıyla gününü gün edecekti dilsiz. Sonunda düşlediği fetih yaşamı elde edecek, varamadığı nimetlere doyacak, erişemediği tüm kadınların koynuna girecekti. Araba gece karanlığında hızla ilerliyor, arada bir yolun ortasına dek yuvarlanmış taşlara çarptıkça seken tekerleklerin sesi, cüceyle dilsizin başında bekledikleri tahta tabutun gıcırtılarına karışıyordu. Şehzadenin ölümü İstanbul'a bildirilmeden cesedi bir arabaya yüklenmiş, iç organları gizlice çıkartılarak bal ve çavdarla doldurulmuş, bağırsakla tuzlanmıştı. Sonra da Konya'ya doğru gizlice yola çıkarılmıştı. Kötü haber, Mustafa'nın cenazesi Konya'ya varıp duası okunduktan sonra ulaştırılacaktı padişaha. Kilerden aşırdığı bir galon şarabı arabada kafasına dikmeye çalışan cücenin sarsıntıyla eli titriyor, ağzından dökülen şarap boyalı yanaklarını yakıyordu. Karanlıkta iki kor parçasıydı gözleri. Onun bıraktığı yerden dilsiz kapıyordu galonu, tabuta sırtını dayayarak dengesini bulduktan sonra cüce gibi acele etmeden yavaşça yaklaştırıyordu ağzına. İlk yudumun ardından cüceye uzatıyordu gülümseyerek ve şarap içini ısıtıp beynini uyuşturdukça gizinin yol arkadaşını anlatma isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Cücenin meraklı bakışları da körüklüyordu bu isteği, boğazlanma korkusu da. Saraya varır varmaz nasıl da olsa geberteceklerdi cüceyi. Kendini güvencede hissediyor ama yine de bütün bunların bir tuzak olmasından, olayın tüm tanıklarını ortadan kaldırmak için Mahmut Paşa'nın onu da cüceyle birlikte öldürtmesinden korkuyordu. Galon bittiğinde konuşma isteği korkuya ağır bastı ve bir çıra yakarak işlediği cinayeti cüceye anlattı dilsiz. Ama nasıl? El kol işaretleriyle mi, bir kağıt parçasına çiziktirdiği desenlerle mi? Nasıl? Bu soruma Şehzade Mustafa'nın sarayında dönen nice dolaba, korkunç cinayetlerle sefahat alemlerine, aklı hayale gelmeyecek olaylara tanıklık etmiş dilsizi nasıl konuşturabileceğimi, ona neler söyletebileceğimi, daha doğrusu onu nasıl söyletebileceğimi bir yanıt bulamadan başka sahneler canlanıyordu hayalimde. Onları da yazmak, onlardan da kurtulmak istiyordum. Üstelik de hemen, sabahı beklemeden. Mehmet has bahçede kendi diktiği gül fidanlarının önüne bağdaş kurup oturmuş bir güzel gazel yazıyordu. Hizmetkarlar arkasında el pençe divan durmuş bekliyorlardı. Padişah başında kavuğu, çinili köşke vuran akşam güneşinde kederliydi. Bir kadın düşlüyordu. O güne dek sahip olduğu kadınlardan hiçbirine benzemeyen, karşı kıyıda Ceneviz surlarının içinde göğe yükselen Galata Kulesi gibi alımlı, hem kalın hem ince, hem sert hem yumuşak, taş kadar soğuk, kor gibi sıcak bir kadın. Teni bir delikanlı teni diriliğinde olsun, kalbi bir anne kalbi kadar sevecen. Bu isteğini dünyada bulunması mümkün olmayan, belki cennette rastlayabileceği bu kadar imgesini dizelere dökmeyi denedi. Ne var ki, acem şairlerinin yazdıklarından pek de farkı olmayan bir takım ruhsuz kalıplar çıktı ortaya. Mehmet hiçbir zaman gerçek bir şair olamayacağını bilmenin kederiyle şarap istedi. Saki, padişahın kadehini doldururken Avni Mahlası'nın üzerine sülüse yazılmış dizeleri gördüm. Bir güneş yüzü melek gördüm ki alem mahudur. Ol kara sümbülleri aşıklarının ahudur. Karalar giymiş mehi taban gibi ol servinaz. Mülki efren gün meğer kim hüzün içinde şahudur. Ükte-i zünnarına her kimse kim dil bağlamaz. Ehli iman olmaz ol aşıkların gümrahıdır. Gamzesi öldürdü yine devleri canlar verir. Var ise ol ruh bahşün dini İsa rahüdür. Evniya kılmaz güman kim sana ram olan iker. Sen İstanbul şahusun ol Galata şahudur. Diye yazmıştı sultan. Son beyti çok sevdiğini söylemekten çekindi. Mehmet'in bu konuda dal kavuklardan nefret ettiğini biliyordu. Yine de İstanbul Fatihine kafa tutan Dilber'in yerinde olmak istemezdi. Gazel dikkatli okunduğunda söz konusu Dilber'in genç bir rahip olduğunu anlaşılıyordu çünkü. Karalar giymiş Mehdi taban gibi ol servinaz bir Hristiyan delikanlısıydı belki. Belki yakışıklı bir papaz. Akıl sır mererdi Cihan Padişah'ın sevdalarını. Mehmet Çinili Köşk'ün bahçesinde bir mindere bağdaş kurup oturmuş İstanbul'u seyrediyordu. Seyrettikçe de Çinilerdeki kan kırmızısı güller açıyordu gönlünde. Gerilim içindeydi. Akşam inse bir an önce kent kararsa. Camilerde kandiller, kiliselerde mumlar yansa. Gün boyu özlediği, gazel yazarken hayalinde canlanan Galatalı Dilber için bir önce gelip ısıtsa yatağını. Akşam olsa diye geçiriyordu içinden. Akşam olsa bile kavuşamam ona. O Galata'nın şahı çünkü, bense İstanbul'un. Umarsızca gülümsüyordu. Her an bir sevdaya yenik düşebilirdi. Evet o, koskoca Cihan Padişahı bir ceylan bakışlıya kul köle olabilirdi. Tüm Osmanlı mülkünü bağışlayabilirdi sevdiğini. Çünkü Yunus gibi dört kitabın anlamını okuyup ezberlemiş, aşka gelince görmüştü ki bir uzun heceymiş. Bir uzun hece. Çok şükür Tanrı aşkıyla pek alışverişi yoktu Avni'nin. Avni dizelerinde yeryüzü nimetlerinin türküsünü çağırıyordu, aşk illetine tutulup acı çektiğini söyleyerek. Kurtarmasın Allah beni bu derdi evaden, derdin ile dil dağlamayan zevkini bilmez. Dindirmesin Allah gözümün yaşını zira, aşkın ile kan ağlamayan zevkini bilmez. Mehmet değilse de Avni gönlünü çelerdi belki Galatalı Dilber'in. Evet, Sultan Mehmet'in ona ulaşmaya gücü yetmezdi. Kale almak kadar kolay değildi gönül fethetmek. Birden Notaras'ın en küçük oğlu geldi gözünün önüne. Yatağına girmektense cellatın keskin kılıcını yeğleyen esmer delikanlıyı bir kan gününün içinde görür gibi oldu. Avni kan ağlıyordu demek Mehmet kan dökerken. Yazmak istediğim bölümler bunlardan ibaret değildi. Ama bir süre sonra her şey karışmaya başlıyor, bir olayı ya da bir sahneyi düşlerken imgelimin bir başkasına atlıyor, tam bir diyaloğu, benzersiz olmasına çalıştığım bir betimlemeyi tasarlarken öykülerini anlatmadıklarımdan önce biri, sonra birkaçı giderek tümü birden söze karışıyorlardı. Beni de yaz, beni de yaz diyen seslerini duyuyordum. Mehmet Edirne Sarayı'nın bahçesinde Drakul'un tüysüz yüzünü okşarken Rehin Valak Prensi neler yapacağım bak gör diye haykırıyordu. Senin gaddarlığın benimkinin yanında hiç kalacak. Ve görüyordum. Birkaç yıl sonra huzura çıkmayı bekleyen Osmanlı elçilerinin kavuklarını başlarına çeviletiyordu Voyvoda. Karpatlardaki şatosundan bakıldığında dağdakilerin dik yamaçlarından başlayan bir kazık ormanı vadiye dek iniyordu. Ve kazıkların üzerine oturtulmuş çocuklar, kadınlar, genç yaşlı, kadın erkek binlerce, on binlerce insanın cesetleri çürüyordu güneşte. Karnı tok akbabalar gökyüzünde keyifle dönüyüp duruyorlardı. Bir taş köprü yapılıyordu. İncecik minareler yükseliyordu bulutlara. Kurşun kubbelerin gölgesi serin avlulara, kuytudaki güvercin yuvalarını vuruyordu. Bu güzellikleri yaratan mimarların, taş ustalarıyla ırgatların da yaşamlarını yazmak istiyordum. Toz toprak içinde dünyayı dolaşan gezgin dervişlerinde. Sarayın nakkaşhanesinde boyalar karılıyor, kazanlarda yemekler pişiriliyordu. Boyaların güzelliğini anlatmak istiyordum, yemeklerin lezzetini. Ordu sefere çıkıyor, kaleler düşüyordu. Ordunun yürüyüşünü yazmalıydım tüm ayrıntılarıyla ve düşen kalelerin açısını. Bizanslı bir kadın, "Neden yukarıda bıraktın benim öykümü, sonumu neden yazmadın?" diye haykırıyordu kulağımın dibinde. Nefeli yanımsıyordum. Kaptan Antonio Rizzo'yu beklemekten bir hal olan Galatalı güzel fahişeyi. Kent düştüğünde ne yapmıştı acaba? Kaçıp kurtulabilmiş miydi? Yoksa bir yeniçerinin elinde mi son bulmuştu yaşamı? Ya da savaş ganimeti olarak bir paşa konağında mı geçirmişti geri kalan ömrünü? Belki de limandan ayrılan bir Ceneviz gemisine binip Rodos'a, hatta Cenova'ya dek gidebilmiş, oralarda yeni bir yaşama başlamıştı. Hayır, Rizzo'dan doğurduğu piçiyle bir manastıra sığınmıştı. Yalnızca neferi değildi ki yakımı bırakmayan. Zanos şandalyeye iltimas ettiğimi, bu anlatıda yer almaya kendisinin de o hain başvezir kadar haklı olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Şehzade Cem de memnun değildi, cücesi Ruhi de. Şehzade Mustafa'nın o değersiz cücesine gösterdiğim ilgiyi yüzüme vuruyordu. Mahmut ise konağında bilginlere sunduğu nohutlu pilavın içinden altın çıktığını doğruluyor, ne var ki Şehzade Mustafa'yı kıskançlık yüzünden hamamda cesize boğdurttuğunu kabul etmiyordu. Etmiyordu ki bu olaydan yıllar sonra padişahın kendisinden ne diye öç aldığını kimse bilmesin. Zindana atılıp nice işkenceden sonra katledilişindeki giz perdesi hiç aralanmasın. Ölümünü izleyen yıllarda halk arasında yaygınlaşan, onu neredeyse evliya katına yükselten efsaneler hep böyle sürüp gitsin yüzyıllar boyunca. Mahmut tüm kanıtlara karşın bir türlü kabul etmek istemiyordu gerçeği. Derken benim de içime bir kuşku düşüyordu. Ya doğru değilse tahminlerim? Bazı kaynaklarda rastladığım ve kuşkularımı doğrulayan verileri ya Mahmut Paşa'nın düşmanları uydurmuşlarsa? Ama ben biliyordum. Daha doğrusu görüyordum, görmem gerekiyordu. İpler benim elimdeydi çünkü. Sabaha karşı eski bir yalının mutfağında, pencerenin karşısına oturmuş bir dönemin gerçek kişilerini kukla tiyatrosunda sahneye çıkartıyor, ellerini kollarını hareket ettiriyor, daha da tuhafı bir güzel konuşturuyordum. Ama bu seyircisiz oyunda konuşturan da bendim, konuşan da. Gören ve görülen, eden ve eğleyen, evet hepsi bendim. Zavallı Şehzade Mustafa, ne kadar da zeki ve yakışıklıydı. Taht onun hakkıydı elbet. Mehmet'in en büyük oğlu olduğu için değil, İstanbul Fatihi'nin yerine ancak onun gibi kararlı, gözü pek ve bilgili bir şehzade doldurabileceği için. Ama çok, pek çok seviyordu kadınları. Babasının aksine genç olanlardan hoşlanmıyordu. Varsa yoksa da ince endamlı, servi boylu Kafkas kadınları. Yaşlı Vezir-i Azam Mahmut Paşa'nın gencecik karısı, Çerkez güzeli Gülbahar Hatun'u da ilk görüşte tutulmuş, paşa seferdeyken İstanbul'a sık sık gidip gelmeye, süt annesini araya koyup Gülbahar'la gizlice buluşmaya başlamıştı. Adı gibi bir gonca güldü Mahmut'un karısı. Konağın bahçesinde değil, Şehzade Mustafa'nın döşeğinde açıyordu artık. Mahmut seferden dönüp Gülbahar'dan kuşkulanıp sonunda gerçeği öğrenince çileden çıkmış, dilsize bir servet vaat ederek şehzadeyi ona boğdurtmuş, bu cinayeti de kazaüstü vermeyi başarmıştı. Sonra da adamlarından birini Konya'ya göndermiş, acı haber Mehmet'e ulaşmadan Diltiz'i ortadan kaldırtmıştı. Diltiz'in bu tuzağa nasıl düştüğünü anlamak kolay. Diltiz yaşamak istiyordu. Mahmut'un adamı, yani Diltiz'in katili Konya'ya daha önceden de gelmiş, Mustafa'yı öldürürse onu altına boğacağını söylemişti. Altın sözcüğünü duyar duymaz her şeyi unutuvermişti Diltiz. Boğulacağını, altına da olsa boğulacağını düşünememişti. Ve Şehzade Mustafa bir gece halvetteyken gizlice yanına sokulup hamamın bir köşesine mi gizlenmişti, yoksa sarhoş şehzade o cehennem sıcağında ter atıp keselenirken fark etmemiş miydi sizi? Ya da fark etmişti de bir iş için hamama geldiğini mi düşünmüştü? Hamam kurnalara dökülen sıcak suyun buharında tam kıvamındaydı o gece. Külhan sabahtan yakılmış, mermer döşemeden yükselen ısı her yanı kaplamıştı. Göz gözü görmüyordu içeride ama Dilsiz gizlendiği yerden her şeyi görebiliyordu. Şehzade Mustafa'nın göbek taşına uzanmış delikanlı gövdesini, ıslak sakalını, beştemalinden fışkıran gür kılları. Evet, her şeyi. Elindeki uzun ipek mendili çekiştiriyor, Mustafa'nın iyice bayılıp kendinden geçmesini bekliyordu. Şehzade rahatlamış göbek taşında. Mahmut da rahattı İstanbul'daki konağında. Konya'ya gönderdiği adam da rahattı ama Mahmut çok daha rahattı. Çünkü dilsizin katili işini bitirip İstanbul'a rahat rahat dönerken, atın üstünde öyle rahvan bozkır geçip yüce dağlar aşarken, vezirden alacağı ihsanın düşüyle gözleri parlarken, Mahmut onu öldürmek için bir başka adamını çoktan yola çıkartmıştı bile. Adam dilsizin katilini Konya dönüşü bir handa buldu. Bulur bulmaz da canını cehenneme gönderiverdi. Sonra İstanbul'a dönüp Mahmut'un huzuruna çıktı. Dilsizin katiline vaat edilen bir torba altını kendisine aldı. Aldı ama altınların keyfine varamadan baş vezir onu da öldürttü. Öldürttü ama gerçeğe cücenin bildiğini bilmiyordu. Cüce, Şehzade Mustafa'nın katili, Dilsiz'in katili, Mahmut'un birinci adamının katili, Mahmut'un ikinci adamını İstanbul'a gidip buldu mu dersiniz? Yoksa dost doğru padişahın huzuruna çıkıp Mehmet'i olan biten her şeyi anlattı mı? Peki Dilsiz, cüceye nasıl anlatmıştı gerçeği? Hangi dille? Cüceyi düşünüyorum. Gözleri fal taşı gibi açılmış Dilsiz'e bakıyor. Dilsiz çıranın alevinde bir galon şarabı cüceyle devirdikten sonra Şehzade Mustafa'nın ölüsünü Konya Sarayı'na götüren arabada el kol işaretleriyle usta bir mim oyuncusu gibi Mustafa'yı nasıl boğduğunu anlatırken Dilsiz'in oynadığı sahnenin yerine bir başka sahne canlanıyor gözümde. Daha soylu, çok daha teatral bir sahne. Şehzade Mustafa'nın Develi Karahisar dönüşü Niğde yakınlarında halvetteyken bir gece kendi eceliyle öldüğünü bildirmek üzere Konya'dan İstanbul'a gönderilen ulak Topkapı Sarayı'nda buluyor padişahı. Mehmet eski Mehmet değil artık. Sakalı ağarmış, yaşlanmış bir hayli, şişmanlamış. Hayatta çok görmüş, çok geçirmiş ama evlat acısı nedir bilmiyor daha.